Hiç cuma akşamı saat tam 22:47'de gelen, kısacık tek bir e-postanın bütün hafta sonunuzu zehir ettiği oldu mu? Hani telefonun ekranında belirir ya o birkaç kelime?
O an kalp atışın hızlanır işte. Anında bir stres dalgası gelir.
Aynen öyle. Ailenizle yediğiniz o rahat cumartesi kahvaltısında bile zihninizin arka planında yankılanık durur o mail. Ya da mesela bir yöneticinin sırf kendi duymak istediklerini duyduğu için koskoca bir projeyi uçuruma sürüklediğine şahit oldunuz mu?
Ki bu iş dünyasında o kadar sık gördüğümüz bir şey ki hani herkesin en az bir anısı vardır bununla ilgili.
Kesinlikle öyle. İşte bugün masaya yatırdığımız konu tam olarak bu görünmez yıkımlar. Şirketlerin bilançolarında görünmeyen ama temellerini içten içe çürüten o sessiz felaketler.
Çoğu zaman o cuma akşamı e-postaları falan sadece basit bir iletişim kazası olarak görülüp geçiştiriliyor. Oysa o anlar sadece okuyanın değil, o maili atanın da kariyerini değiştiren çok kritik kırılma noktaları aslında. İş dünyasında sürekli pazar payı, işte kâr marjı falan konuşuyoruz ama asıl kanamanın nerede olduğunu kaçırıyoruz bence.
Çok haklısın. İşte bugün bu kanamanın kaynağına inmek için elimizde harika bir kaynak var. Yazar ve üst yönetim strateji danışmanı Mustafa Başar'ın notları, özellikle de onun nasıl söylediğin de nasıl dinlediğin de olay başlıklı o harika makalesini inceliyoruz.
Çok güçlü bir makale o gerçekten.
Yani görevimiz net, iletişimin öyle sadece insan kaynaklarının ilgilendiği o yumuşak, İşte herkes birbiriyle iyi geçinsin tarzı bir konu olmadığını kanıtlamak, doğrudan şirketin kasasını etkileyen en sert metrik bu. Mustafa Başar'ın uluslararası satış ve pazarlama deneyimi, o sahada edindiği o pragmatik vizyon bu makalede çok net hissediliyor.
Bir de yazarın Dünya Gazetesi ve Ekonomim gibi yerlerdeki yazılarından da biliyoruz ki kendisi teoriden çok pratiğe odaklanan bir isim.
Evet. Bir de dört erkek çocuk babası. Düşünsenize. Yani o gündelik kriz yönetimi, evdeki diplomasi falan, bunları iş dünyasına nasıl entegre ettiğini satır aralarında okumak gerçekten çok keyifli.
Yani çocuklarla iletişim kurabilen zaten her krizi çözer gibi bir durum var ortada. Başar'ın makalesindeki o pragmatik yaklaşım zaten hemen girişte kullandığı o kültürel referansla kendini belli ediyor. 2015 yılında çıkan o Kenan Doğulu şarkısı var ya, Aşk ile Yap.
Evet, 11 yıl oldu o şarkı çıkalı bu arada. Zaman ne çabuk geçiyor.
İnanılmaz gerçekten. İşte oradaki o meşhur ne dediğin değil, nasıl dediğin olay sözünü alıyor yazarımız. Bunu basit bir pop şarkısı nakaratı olmaktan çıkarıp devasa bir yönetim felsefesine dönüştürüyor. Yani mesajın içeriği %100 haklı bile olsa, o mesajı verdiğin ton karşı tarafta bir tahribat yaratıyorsa mesajın hiçbir anlamı kalmıyor.
O zaman bu nasıl dediğin meselesinin pratikte nasıl büyük bir finansal yıkıma dönüştüğüne o ilk vakayla girelim bence. Az önce bahsettiğimiz o cuma akşamı maili. Büyük bir şirketin satış direktörü cuma gecesi 22:47'de ekibe mail atıyor. Performans kabul edilemez, pazartesi herkes açıklamasını hazırlasın.
Yani tam bir kabus senaryosu.
Cidden öyle. Yöneticinin aklındaki mantık şu muhtemelen, ekibi biraz silkeleyeyim, hafta sonu rehavete kapılmasınlar, durumun ciddiyetini anlasınlar ve pazartesi sabahı ofise böyle savaşçı gibi gelsinler falan.
Bu aslında liderlerin çok sık düştüğü bir korku, motivasyonu yanılgısı. Orada yönetici kendi üzerindeki baskıyı, o tepeden gelen stresi aşağıya yani ekibine boca ediyor aslında. Kendi stresini bir yönetim aracı gibi kullanmaya çalışıyor aklınca.
Ve bu strateji inanın tam bir biyolojik silah gibi çalışıyor ofis içinde. Yönetici kendi paniğini ekibe bulaştırıyor, hafta sonu boyunca o çalışanların evinde bir yaz havası esiyor resmen. Düşünsenize, bir çalışan panikle cumartesi sabahı CV güncelliyor, hemen rakip firmalarla görüşme ayarlamaya çalışıyor.
Çünkü hayatta kalma moduna geçiyor anında.
Aynen öyle. Bir diğeri de işini kurtarmak için hafta sonu demeden en büyük müşterilerini arayıp inanılmaz agresif bir satış baskısı kuruyor. Yani müşteriyi can simidi gibi boğuyor resmen. Sonuç ne? Pazartesi sabahı ofiste kimse şirketin stratejisini falan konuşmuyor. Herkes tamamen kendini savunma derdinde. Ve 3 hafta sonra o bunalan en büyük müşteri sözleşmeyi iptal ediyor.
İşte Mustafa Başaran'ın uluslararası satış deneyiminden süzdüğü stratejik vizyon tam burada devreye giriyor. O dev müşterinin kaybedilmesinin sebebi rakiplerin daha iyi fiyat vermesi falan değil.
Ürün kalitesi de değil.
Asla değil. Müşteri kaybının asıl maliyeti o cuma gecesi atılan zehirli e-postanın içeride yarattığı o derin güvensizlik. Çalışan kendi koltuğunu korumak için müşteriyi feda etti orada. Yani o iletişim hatası şirket içinde kalmadı, bir enfeksiyon gibi dışarı sıçradı ve doğrudan kasaya vurdu.
Yanlış tonda konuşmanın yıkımını gördük bence, çok net. Bir de makalede Başar'ın değindiği o gecikmiş iletişim durumu var. Şu meşhur e-ticaret lojistik krizi vakası. Sistemde devasa bir çöküş yaşanıyor, yüz binlerce siparişin teslimatı duruyor.
Çok büyük bir kriz.
Ve şirket yönetimi müşterilere hiçbir açıklama yapmıyor. Önce problemi arka planda çözelim, net bir tarih verene kadar susalım diyorlar. Ve tam 5 gün boyunca şirketten tek bir kelime çıkmıyor. Şimdi bunu bir açalım çünkü yöneticilerin refleksini de bir yandan anlıyorum ben.
Tabii kendilerince mantıklı bir sebepleri var.
Yani ailenizle arabada giderken gösterge panelinde motor arızası ışığı yanarsa yolcuları paniğe sokmamak için tamirci bulana kadar susarsınız değil mi? Ben önce çözümü bulayım sonra onları açıklarım dersiniz. Neden bu kadar ters tepiyor ki bu durum iş dünyasında?
Buradaki büyüleyici nokta şu aslında, iş dünyasının dinamikleri o arabanın kapalı kabininden çok çok farklı çalışıyor. Kurumsal bir krizde o motor arızası ışığını sadece sürücü değil, dışarıdaki herkes görüyor. Hele bugünün sosyal medya çağında arabanın duman attığını Sağır Sultan bile duyuyor.
Yani saklamanın imkanı yok zaten.
Kesinlikle. Kriz anlarında insan psikolojisi liderlerden o an mükemmel bir çözüm beklemez aslında. İnsanlar şeffaflık arar, samimiyet arar, kontrolün kaybedilmediğine dair küçücük bir işaret bekler. O 5 günlük sessizlik müşterinin kafasında "aha şu an harıl harıl çalışıyorlar" diye kodlanmıyor.
Aksine "benden bir şey saklıyorlar" diyorlar.
Aynen öyle. Benden gerçeği saklıyorlar ya da kontrolü tamamen kaybettiler, ne yapacaklarını zerre bilmiyorlar diyorlar. Bilgi boşluğu her zaman en kötü, en felaket senaryolarla doldurulur insan zihninde.
Yani sessizliğin kendisi aslında verebileceğiniz en sağır edici, en kötü mesaja dönüşüyor. O e-ticaret firmasının sosyal medya hesaplarının altına bir bakıyorsunuz, siparişim kaybı mı, şirket battı mı, dolandırıldık mı diye inanılmaz bir panik patlıyor. Sırf o bilgi vakumu yüzünden.
Başar'ın makalesinde altını kalın çizgilerle çizdiği yer de burası zaten. Güveni inşa etmek yıllarınızı alıyor ama kriz anındaki o iletişimsizlik o güveni 3-5 gün içinde sıfıra indiriyor. Yani kriz yönetimi bir çözüm bulma sanatı değil aslında. Çözüm bulunana kadar insanların algısını yönetme sanatı.
Peki bu panik virüsü dışarı sıçradığında neler olduğunu gördük. Ya bu virüs içeri hapsolsa, yani konuyu yanlış iletişimden alıp tamamen kurumsallaşmış bir sessizlik kültürüne getirsek. Başar'ın o üretim fabrikası ve aile şirketi örnekleri var ya, gerçekten çok çarpıcı.
O fabrika örneği tam bir ders niteliğinde.
Fabrikadaki üretim hattında genç bir mühendis küçük bir teknik problemi fark ediyor. Toplantıda söz alıp, "bakın bu parça ileride ciddi bir kalite sorununa yol açabilir" diyor. Normalde bu harika bir risk yönetimidir. Adama prim vermen lazım.
Tabii, kriz olmadan önlüyor güya.
Ama üretim müdürü ne diyor? Şu an negatif senaryolara odaklanmayalım, biz sadece teslimat hedeflerimize odaklanalım deyip adamı susturuyor, konuyu kapatıyor. Ve 6 ay sonra aynı sorun yüzünden binlerce ürün geri çağrılıyor, şirket milyonlarca lira zarar ediyor.
Ardından da o meşhur kriz toplantısı yapılıyor tabii. Herkes birbirine bakıp, "yahu bunu neden daha önce öngöremedik" diye soruyor. Bu tam bir kurumsal komedi aslında, daha doğrusu trajedi.
Çünkü aslında öngörülmüştü. Sadece o bilginin yukarı doğru çıkmasına izin verilmedi. Benzer bir durumu o hızla büyüyen aile şirketinde de görüyoruz. Finans ekibi nakit akışının fena halde bozulduğunu fark ediyor.
Rakamlar yalan söylemez sonuçta.
Söylemez ama şirkette patrona kötü haber getirenler sürekli negatif veya iş bozan diye etiketlendiği için o sert gerçekler raporlarda iyice yumuşatılıyor, üstü örtülüyor. Bir yılın sonunda şirket devasa bir darboğaza girince yönetim kurulu başkanının tepkisi efsane. Durumun bu kadar kötü olduğunu bana neden kimse söylemedi?
Yani klasik bir patron isyanı.
Ama işte burası gerçekten çok ilginç. Bunu biraz deşelim. Yöneticilerin açısından bakınca şöyle bir argüman da var. Ya bir liderin ana görevi ekibin motivasyonunu yüksek tutmak değil midir? Toplantıda sürekli "şu eksik, burası riskli, batıyoruz" diyen bir mühendis o odanın enerjisini emmez mi?
Yani bu toksik pozitiflik argümanı.
Evet, acaba liderler Kargaşanın ortasında gemiyi yürütmek için böyle bir hayatta kalma mekanizması kuruyor olabilir mi mecburen?
Şimdi bunu büyük resme bağlarsak, liderlerin o anki morali yüksek tutmak için buna başvurdukları doğru. Ama bu mekanizmanın uzun vadedeki maliyeti şirketin doğrudan varlığını tehdit ediyor. Yani gerçekleri duymak istememeniz, riskleri halının altına süpürmeniz o gerçekleri yok etmiyor ki.
Sadece görünmez oluyorlar bir süreliğine.
Ve karanlıkta çok daha büyüyüp, mutasyona uğrayıp, devasa bir sistem çöküşü olarak karşınıza çıkıyorlar. Liderlik dediğimiz şey sahte bir amigoluk yapmak değildir. Şirket kültüründe inanın en değerli çalışan, patronun gözüne bakıp her şey harika diyen değil, elini masaya vurup burada risk var, duvara çarpacağız diyebilen kişidir.
Yani o gerçeği söyleyen kişiyi susturduğunda aslında şirketin erken uyarı sistemini parçalamış oluyorsun. İşletmeler asıl darbeyi o çok korktukları rakiplerinden değil, kendi içlerindeki o sessizlik kültüründen alıyorlar. Nokia'nın çöküşünü düşünelim mesela.
Orası harika bir örnek işte. Herkes Apple'ın dokunmatik ekranı bulup Nokia'yı bitirdiğini sanır.
Evet, hep teknolojik bir körlük olarak anlatılır bu hikaye. Ama işin mutfağına bakınca, o felaket zincirini inceleyince, literatürde korku kültürü denen o sessizliğin anatomisini görüyoruz. Orta kademe yöneticiler kendi Symbian sistemlerinin iPhone karşısında ne kadar hantal kaldığını biliyordu aslında.
Hem de çok iyi biliyorlardı.
Ama yukarıya söyleyemediler. Çünkü tepe yönetim kötü haber getireni vuruyordu resmen. Sadece başarı hikayesi duymak isteyen egosu şişkin bir yönetim anlayışı vardı orada.
Tabii Nokia'nın o yazılımcıları, mühendisleri sahada kaybedildiklerini anlıyordu. Ama o veriler yukarı doğru raporlanırken sürekli filtrelendi. Üst yönetimin öfkesini çekmemek için verileri makyajladılar resmen. Stratejik kararı verecek tepe yönetim sadece her şey yolunda yazan sahte raporlar gördü.
Yani karar alma mekanizması bilerek kör edildi içeriden. Tam burada Mustafa Başar'ın yönetim danışmanı olarak o mottomuzu hatırlatmak lazım. İşleri doğru yapmak değil, doğru işleri yapmak. Dünya Gazetesi'ndeki o yazılarında falan sürekli uyardığı nokta bu işte.
Çok kritik bir ayrım bu.
O üretim müdürü o anki hedefi tutturmak için işi doğru yapıyor gibi görünüyordu. Aile şirketindeki o finans müdürü patronun moralini bozmayarak güya işini eksiksiz yapıyordu. Ama asıl mesele şirketin geleceğini kurtaracak o doğru işi yapmaktı. Yanlış bir stratejiyi mükemmel bir şekilde uygulasan ne yazar? Günün sonunda batıyorsun.
Kesinlikle. İletişim kanalları tıkanmış bir organizasyonda kimse çıkıp ya biz yanlış yöne kürek çekiyoruz diyemiyor ki. Herkes sadece kürekleri ne kadar uyumlu çektikleriyle ilgileniyor. Ve o uyum içinde şelaleden aşağı uçuyorlar hep beraber.
Gerçekten öyle. Peki iç iletişimdeki bu faciaları konuştuk. Anlatıyı biraz da dijital çağa çevirelim istiyorum. Çünkü eskiden krizler günlerce yönetilebiliyordu falan. Ama bugün birkaç saatlik bir sessizlik bile şirketi bitiriyor. Kaynaklarımızdaki o 2021 yemek sepeti veri sızıntısı vakası var mesela.
Evet, modern iletişim krizlerinin en somut örneği.
Milyonlarca kullanıcının verisi çalınıyor. Tamam, siber saldırı çok büyük bir olay. Ama yemek sepeti olayında kullanıcıları çileden çıkaran şey sistemin hacklenmesi değildi ki. Tüketici bu tarz teknolojik kazalara alışık artık bir noktada. Asıl fırtına o krizin kullanıcılara duyurulma şeklinden koptu.
Gecikmesinden ve o inanılmaz duygusuz metinden.
Aynen. O mekanik, robotik iletişim tonu insanları delirtti.
Önlem alıyoruz deseniz kızarız ama anlarız. Rasyonel bir yere oturur kafamızda.
Ama belirsizliği taşıyamıyoruz.
Asla. Belirsizlik iş dünyasının en pahalı maliyeti şu an. Yemek sepeti krizinde markanın şeffaflık kontratını yırtıp atmasıydı insanları kızdıran. Kullanıcılar verilerinin çalınmasından çok bu benden neden günlerce saklandı diye sordu. Güvenin bittiği yerde müşteri sadakati saniyeler içinde eriyip gidiyor.
Peki tüm bunlar ne anlama geliyor diye sorduğumuzda ulaştığımız çok çarpıcı bir kavram var. Görünmez bilanço. Yıl sonunda şirketin bilançosuna bakıyorsun. Oo, binalar, fabrikalar, üretim bantları, her şey kuruşu kuruşuna orada. Harika görünüyor.
Tablolar mükemmel.
Ama o cuma akşamı 22.47'de atılan o saçma sapan e-posta yüzünden pazar sabahı rakibe giden yetenekli satışçının maliyetini o bilançoda nerede göreceksin?
Hiçbir satırda yazmıyor. Oh.
Yazmıyor tabii. O toksik müdür yüzünden harika fikirlerini kendine saklayan mühendisin yarattığı o inovasyon kaybını görebiliyor muyuz? Ya da yemek sepeti olayındaki gibi yanlış iletişim kararı yüzünden sosyal medyada saniyeler içinde kül olan o milyonlarca dolarlık itibar nerede yazıyor?
Mustafa Başar'ın makalesinin en vurucu tespiti de bu bence. O uzun danışmanlık kariyerinin özeti adeta. Bir şirketteki iletişim kayıplarının, o sessizliğin toplam maliyeti, emin olun o bilançodaki yatırımlardan çok daha büyük.
Ve görünmüyor.
Görünmüyor ama hissediliyor. Başar bize diyor ki günümüz dünyasında en kritik beceri öyle sadece güzel konuşmak falan değil. Doğru şeyi doğru zamanda, doğru tonda konuşabilmek. Ve daha da önemlisi aşağıdan gelen o tatsız, kötü haberleri olgunlukla dinleyebilmek. İletişim, kar marjının ta kendisidir artık.
Çok doğru. O zaman bugün kaynak materyalden çıkardığımız o temel dersleri şöyle bir toparlayalım.
Lütfen.
Yanlış tonda kurulan iletişim, içeride büyük bir panik yaratıyor ve o panik doğrudan gelirinize, müşterinize mal oluyor. Aman ortalık karışmasın diye sorunları gizlemek, o toksik pozitifliği sürdürmek, şirketi kendi kendini yok eden bir saatli bombaya çeviriyor.
Ve dijital çağda bunu saklamanın bedeli çok ağır.
Kesinlikle. O yüzden bizi dinleyenlere doğrudan şöyle seslenmek istiyorum. Yarın ofise gittiğinizde ya da bir sonraki e-postanızı hazırlarken sadece ne yazdığınıza odaklanmayın, o kelimelere nasıl bir duygu yüklediğinizi tartın. Ekibiniz size o kötü haberleri getirmeye cesaret edebiliyor mu? Bunu bir sorgulayın gerçekten.
Mustafa Başar'ın bizi uyardığı gibi iletişim artık insanların ofiste birbiriyle iyi geçinmesi falan değil, doğrudan kurumsal sürdürülebilirliğin, kârın ve marka değerinin ana motoru.
Kesinlikle öyle, çok güzel özetledin.
Kapanış içinde beni çok düşündüren, kaynakların bir tık ötesine geçen o kışkırtıcı soruyu sormak istiyorum dinleyicilere.
Merakla bekliyorum.
Birin sessizlik yüzünden yürüyen ölülere dönüşmüş durumda.
Çok iyi soru.
Yani sadece yanlış atılacak tek bir e-postayla yaşanacak ilk krizde iskambil kartı gibi yıkılmayı bekleyen kaç tane yürüyen ölü şirket var aramızda? Bu soruyu yarın kendi iş ortamınız ve liderlik ettiğiniz ekibiniz için bir düşünün derim.
Gerçekten harika bir soru. Yürüyen ölüler mi yoksa sağlıklı yaşayan bir organizma mı? Bunun üzerine günlerce düşünülebilir. Bugünlük bu derinlemesini incelememizin sonuna geldik. O cuma akşamı gelen mailin size panik değil, sadece güzel haberler getirmesini diliyoruz. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.